Ayrım 9. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 138. Sam Samurai Nikaragua'nın hemen kuzey sınırında uzanan Honduras'ı, Katır'ın kongre üyesinden daha pahalı olduğu bir ülke olarak betimlemekten hoşlanırdı. İkisinden de bol bol satın aldığı gibi bir dizi mülayim başkanı da satın aldı. Destek çıktığı 1911'deki darbeyi kovalayan yıllarda kendi şirketi Cuyamel Fruit Company ve iki başka şirket Standard Fruit ve United Fruit ülkenin neredeyse tüm verimli toprağına sahip oldular. Ayrıca limanlarını, elektrik işletmelerini, şeker fabrikaları ve en büyük bankasını da alıp işlettiler. Meyve şirketleri bu imtiyazların karşılığında ülkenin tümünü birleştirecek bir demir yolu ağı inşa edeceklerine söz vermişlerdi. Söz hiçbir zaman yerine getirilmedi. Döşettikleri demir yolu hatları çiftlikleri Karayip limanlarına bağlayan kendi ihtiyaçları olan hatlardı. 1961'de piyasaya çıkan Life resimli dünya atlası Honduras'a sadece bir cümle ayırmıştır. Büyük bir muz ihracatçısı olan Honduras'ın 900'ü Birleşik Devletler meyve şirketlerine ait olan 1000 mil uzunluğunda demir yolu vardır. Grevler, siyasi protestolar, ayaklanmalar ve darbe girişimleri Honduras'ı yıllar yılı sarsmaktaydı. Ülkenin başkanları bunları bastırmak için ulusal bütçenin yarısından fazlasını hemen kuvvetli bir ordu oluşturmuştu. Ordu bir işi beceremediğinde ise Birleşik Devletler deniz piyadelerini çağırıyordu. Amerikalıların Honduras üzerinde sürdürdükleri boğucu kontrol yerel burjuvazinin ortaya çıkmasını engelliyordu. Guatemala, El Salvador, Nikaragua ve Costa Rica'da kahve üreticileri yavaş yavaş sermaye biriktiriyor, bankalara ve diğer ticari projelere yatırım yapıyor, kentsel ve siyasi bir güç olarak varlıklarını hissettirmeye devam ediyorlardı. Honduras'ta bu hiç olmadı. Çalışkan ve azimli Honduraslıların tek seçeneği muz şirketlerinden birinde çalışmaktı. Bu şirketlerin kendisi Amerikan serbest piyasasının zaferleriydiler ama güçlerini Honduras'ta kapitalizmin ortaya çıkmasını engellemek için kullanıyorlardı. Neredeyse yarım yüzyıl önce Sam Zemuray'ın görevden zorla indirdiği Liberal Parti 1958'de nihayet tekrar iktidara geldi. Lideri Ramon Vieda Morales, United Fruit'un en büyük şirket, en büyük toprak sahibi ve en büyük özel sektör işvereni olduğu bir ülkeyi devraldı. Ülkeyi 70'lerin ülkesi, %70 okuma yazma bilmemenin, %70 gayrimeşruluğun, %70 kırsal nüfusun, %70 önlenebilir ölümlerin ülkesi diye tanımladı. Vieda bir toprak reformu kanunu çıkarmaya çalıştı ama United Fruit'un ağır baskısı yüzünden geri çekmek zorunda kaldı. 1963'te görev süresinin sonuna yaklaşırken onun yerini alacak liberal aday hem kanunu yeniden hayata geçirmeye hem de ordunun gücünü dizginlemeye ant içti. Bu durum bazı güçlü Honduraslıları tedirgin etti. Seçimden 10 gün önce ordu bir darbe yaptı. General Osvaldo López Arellano'yu başkanlığa getirdi. Kongreyi dağıttı ve anayasayı askıya aldı. Takip eden 18 yıl boyunca askeri yetkililer Honduras'ı yönetti. Bu süre zarfında meyve şirketlerinin ülke üzerindeki kıskacı, bazı çiftliklerin bitkilerdeki salgın hastalıklarla kasılıp kavrulması ve başka ülkelerde muz üretiminin artmasından dolayı gevşedi. 1975'te Menkul Kıymetler ve Kambiyo Komisyonu General López Arellano'nun United Fruit'u da içine almış olan holdingden, United Brands'den gizlice 1.25 milyon dolar aldığını keşfetti. Ordu López Arellano'yu başkanlık görevinden alıp yerine başka bir subayı geçirerek tepki verdi. United Brands'in New York merkezinde ise skandalın darbesi daha şiddetli hissedildi. Şirketin ve yönetim kurulunun başkanı Ellie Black federal bir soruşturmaya muhatap oldu. 3 Şubat 1975 sabahı Panam binasının 44. katındaki ofisinin pencere camını kırdı ve kendini aşağı attı. Honduras'ın bir sonraki seçimleri 1981'de yapıldı. Bir kasaba doktoru ve siyasi savaş gazisi olan Roberto Suazo Cordova başkanlık görevine geldi. Ancak gerçek iktidar orduda kaldı. Özellikle de son derece hırslı ordu kumandanı General Gustavo Alvarez'di. Birleşik Devletler için hava hoştu çünkü Alvarez komşu ülke Nikaragua'da iktidara yeni geçmiş olan Sandinista hareketinden nefret eden ateşli bir antikomünistti. Reagan idaresi ondan Honduras'ı kontra olarak bilinen anti-Sandinistacılar için bir üsse çevirmesini istediğinde hevesle kabul etti. kısa süre içinde yüzlerce kontra Nikaragua sınırındaki kamplarda faaliyet göstermeye başlamıştı ve binlerce Amerikan askeri yakındaki gittikçe büyümekte olan Aguacate hava üstünden kalkıp kalkıp iniyordu. 1980'den 1984'e kadar Birleşik Devletler'in Honduras'a yıllık askeri yardımı 4 milyon dolardan 77 milyon dolara yükseldi. Ülke ulusal bağımsızlığını bir kez daha Amerikalılara teslim etmişti. Rakipleri General Alvarez'i iktidardan 1984'te indirdiler. Ancak baskıcı düzeneğini bozmadılar. Onun iki amacı vardı. Kontraları desteklemek ve Honduras'ta çalışmaları bastırmak. Bu sonuncu hedefe erişmek için ordu, CIA tarafından eğitilen ve desteklenen işkence, adam kaçırma ve cinayetleri yerine getirmekle görevli 3-16 taburu denilen gizli bir ekip tesis etti. Bu dönemde ülkedeki en güçlü figür rejimin aşırılıklarını dizginlemesi için yakarışları özenle hiçe sayan Amerikan Büyükelçisi John Negroponte'ydi. Kontra savaşı devam ederken Honduras'ta demokrasiye yönelmek imkansızdı ve yurttaşlar hükümet destekli ürkütücü bir tür terörle karşı karşıyaydılar. Savaşın yıllar geçtikten sonra açığa çıkan başka bir etkisi daha vardı. Yıpratıcı yoksulluğa gömülmüş ordu karşısında korku içindeki binlerce fakir Honduraslı aile 1980'lerde ülkeden kaçtı. Birçoğu Los Angeles'a yerleşti. Burada çok sayıda Honduraslı yeni yetme azılı sokak çetelerine karıştı. 1990'larda bu gençlerden birçoğu sınır dışı edildi ve anne babalarını ülkeden kaçmak zorunda bırakan fırsat yoksulluğuyla yüz yüze geldiler. Kısa sürede ana vatanlarında Los Angeles'ta benimsedikleri kanlı çete kültürünün bir kopyasını kurdular. Honduras'ın ulusal yaşamındaki bu korkunç dönemeçler kısmen Birleşik Devletler'in müdahalesinin sonucudur ve rejim değişikliği harekatlarının akıl almaz akıbetlerini simgelemektedir. 20. yüzyılın başında Amerikalılar muz şirketlerine Honduras'ta para kazanma özgürlüğü vermek için bir hükümeti azlettiler. Onlarca yıl boyunca bu şirketler ulusal kalkınma için her teşebbüsü ezen hükümetleri zorla kabul ettirdiler. 1980'lerde Honduras'ta nihayet demokrasi meydana çıkar gibi olunca Birleşik Devletler tarafından gelişmesi engellendi. Çünkü Washington'ın takıntısı olan Anti-Sandinista projesini tehlikeye sokuyordu. Bu binlerce Honduraslı çocuğun Los Angeles'a geldiği dönemdi ve çoğu daha sonra ülkelerine götürdükleri suç ağının içine düştüler. Ortalama bir insanın yılda 3000 dolardan az kazandığı perişan derecedeki yoksul bir ülke olan Honduras bu vebaya hazırlıksız yakalanmıştı. Daha önce görülmemiş acımasızlıkta bir trajediye gömüldü. Birleşik Devletler'in müdahalesi olmasaydı Honduras'a neler olacağını kimse bilemez. Ancak iki olgu tartışılamaz. Birincisi Birleşik Devletler yüzyılı aşkın bir süredir Honduras'ın yaşamında ezici bir güçtür. İkincisi bugün Honduras yoksulluk, şiddet ve dengesizlik kabusuyla karşı karşıyadır. Bu kahredici durumun sorumluluğunu kısmen Honduraslılar taşımaktadırlar. Ancak Amerikalılar kendi paylarını görmemezlikten gelemezler. 1898'in darmadağın edici olayları Birleşik Devletleri dünya kuvveti olarak ortaya çıkardı. 20. yüzyılın ilk senelerinde yeni ortaya çıkan siyasi pazusunu göstermeye başladı. Etkiyi ilk hisseden bölge Karayip Havzası'ydı. Birleşik Devletler okyanuslar arası bir kanal inşa etmeyi kafasına koyduğunda civardaki ülkelerin meselelerini kontrol etme ihtiyacını hissetti. Kanalı inşa edişimizin kaçınılmaz etkisi diye 1906'da iddia etti Savaş Bakanı Elihu Root, çevredeki müştemilatın asayişini sağlama mecburiyeti olacaktır. Çevredeki müştemilattaki çoğu ulus hala kendi çağdaş kimliklerini aramaktaydılar. Birleşik Devletler'den bakıldığında müzmin istikrarsızlık veya karmaşa içinde gibi gözüküyorlardı. Amerikalılar bu zavallı diyarlarda düzen kurarak iki şahane sonuca birden ulaşacaklarını düşündüler. Kendilerine ekonomik çıkar sağlarken aynı zamanda ilkel ve kılavuzluğa muhtaç gibi görünen ulusları medenileştirip çağdaşlaştıracaklardı. Ülkelerinin aşikar kaderinin her şeyi sarmaladığı inancında olduklarından Amerika'nın yurt dışındaki tesirinin yalnızca olumlu olabileceğini ve onu geri çevirenlerin içinde muhakkak kötülük olacağına kendi kendilerini ikna ettiler. Bu ülkenin tek istediği kıtadaki diğer tüm devletlerin mutluluk ve refah içinde olmasıdır diye öne sürdü Theodore Roosevelt. Ve kendi sınırları içinde düzen sağlayamadıkları ve yabancılara olan yükümlülüklerine adil bir riayetle yaklaşmadıkları sürece mutlu ve refah içinde olamazlar. Latin Amerikalıların doğru dürüst davranmaları gereken yabancılar Birleşik Devletler'den gelen iş adamlarıydı. Onların diledikleri gibi davranmasına izin veren ülkelere ilerici ve dost canlısı gözüyle bakılıyordu. İzin vermeyenler ise dışlanan devletlere dönüşüyor ve müdahale için hedef haline geliyorlardı. Amerikan genişleme politikasının ilk patlaması 1913 başlarında Başkan Taft'ın görev süresi bittiği sırada sona ermişti. O sırada Birleşik Devletler çoktan Porto Rico ile Filipinlere sahip olmuş, Küba, Nikaragua ve Honduras'ın ise resmi veya gayri resmi hamisi olmuştu. Bir dizi siyasi ve askeri manevra yaparak Karayipler Havzası'nı hükmü altına almıştı. Ayrıca ıssız ancak stratejik olarak önemli Wake ve Midway adlı iki adet Pasifik Mercan Adası'nı ve Guam ile daha sonra Amerikan Samoa'sı ismini alan adaları da istila etmişti. Buralarda dünyanın dört bir yanına gücünü gösterirken önem kazanacak olan deniz üsleri kurdu. Senatör Lodge, yaşadığımız zamanlar birliğe eğilim göstermektedir diye ileri sürdü. Küçük devletler geçmişe aittir ve gelecekleri yoktur. Nikaragua'da Jose Santos Zelaya ile Honduras'ta Miguel Davila gibi küçük devlet önderleri, bağımsızlıklarının Washington'daki kuvvetli zatlar tarafından çok tehditkar bulunduğunu gördüler. Devrilişleri Orta Amerika'nın engin bir toplumsal reforma doğru yol aldığı devrin sonunu işaretledi. Feodal toplumlarını çağdaş kapitalist devletlere dönüştürme hayalini kurmuşlardı. Ancak Amerika'nın müdahalesi muazzam tasarılarını boşa çıkardı. Genişlemecilik Birleşik Devletler'e birçok sömürgeci kuvvetin yüzleşmek zorunda kaldığı bir ikilem sunmuştur. Kontrol ettiği ülkelerde demokrasinin filizlenmesine izin verirse, bu uluslar Birleşik Devletler'in değil de kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlayacak, üzerlerindeki Amerikan nüfusu azalacaktı. Bu nüfuzu kurmak ise Birleşik Devletler'in bu ülkelere müdahale etmesinin esas sebebiydi. Amerikalılar onların demokrasi haline gelmelerine izin vermekle üzerlerindeki gücünü sürdürmek arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Seçim kolaydı. Eğer Birleşik Devletler daha ileri görüşlü olabilseydi, Küba, Porto Rico, Filipinler, Nikaragua ve Honduras'la reformcuları benimsemenin ve etkilemenin bir yolunu bulabilirdi. Bu o ülkelerde iki sonucu olan daha adil bir sosyal düzen yaratılmasını sağlayabilirdi. Birincisi, yoksulluk içinde yaşayıp ölmüş olan binlerce insana daha iyi bir hayat verebilirdi. İkincisi ise sık sık şiddetlenerek Birleşik Devletleri yeni yeni müdahalelere sürüklemiş olan iltihaplı sosyal çatışmaları yatıştırabilirdi. Milliyetçiler yabancı kuvvetin uşakları olarak gördükleri hükümetlere refleks icabı baş kaldırırlar. 20. yüzyılda bu isyancıların birçoğu Amerikan tarihinden, Amerikan ilkelerinden ve Amerikan demokrasisinin retoriğinden ilham almışlardı. Ancak Birleşik Devletler'e eleştirel bir tavırla yaklaşmış ve onun ülkeleri üzerindeki gücünü azaltmak veya yok etmek istemişlerdi. Dik kafalılıkları Amerikan önderleri tarafından afaroz edilmelerine ve tekrar tekrar ezilmelerine neden olmuştur. Birleşik Devletler'in takip ettiği rota ona muazzam güç ve servet getirmiş ama etkisi altındaki ülkelerin siyasi iklimini yavaş yavaş zehirlemiştir. 10 yıllar boyunca bu ülkelerin vatandaşları Birleşik Devletler'in şiddetli karşı koyması yüzünden demokratik muhalefet hareketlerinin hiç başarı şansının olmadığı sonucuna vardı. Bu durum onların daha radikal alternatifler benimsemesine sebep oldu. Eğer 1952'de Küba'daki seçimler iptal edilmeseydi ve Fidel Castro gibi adaylar seçim kampanyalarını tamamlayıp Küba'yı modernleştirmek için demokratik kurumları kullanabilselerdi, komünist rejim orada hiç ortaya çıkmayabilirdi. Eğer Birleşik Devletler azimle Nikaragua'daki diktatörleri desteklemeseydi, 1980'lerde solcu Sandinista hareketiyle karşı karşıya kalmazdı. 1898'den önceki çeyrek asırda dünyanın büyük kısmı bir dizi ekonomik kriz geçirdi. Birleşik Devletler de bundan muaf değildi. 1870'lerin ortalarında, 1880'lerin ortalarında ve 1890'ların başlarında buhran veya finansal paniklerin içinden geçti. Siyasi liderler denizler ötesine yayılmayı bu yıkım devresini sona erdirmenin en uygun yolu olarak gördüler. Bunun 19. yüzyılın sonunda Birleşik Devletler'e çağ atlatan iki gelişmenin ortaya çıkardığı acil sorunları çözeceğine inandılar. Sınırların kapatılması ve çiftliklerle fabrikaların üretkenliğinin büyük ölçüde artması. Ard arda gelen başkanlar tüm ulusları bir küresel alışveriş sistemine sokmanın yolu olarak tarif ettikleri açık kapı politikasını benimsediler. Bu sistem kapıyı kırma olarak adlandırılsaydı daha yerinde olabilirdi. Çünkü esasen yabancı ulusları isteseler de istemeseler de Amerikan ürünlerini satın almaya, kaynaklarını Birleşik Devletler'le paylaşmaya ve Amerikan şirketlerine imtiyazlar vermeye zorlamak üzerine kurulu bir politikaydı. Amerikan önderleri bu politikanın uygulanması için epey yaygara yaptılar. Çünkü söylediklerine göre ülkenin aşırı üretimden kaynaklanan bolluğu çözmek için acil bir yola ihtiyacı vardı. Fakat bu bolluk büyük ölçüde aldatıcıydı. Varlıklı Amerikalılar ondan yakınırken büyük sayıdaki sıradan insan haşin yoksulluk şartları içinde yaşamaktaydılar. Çiftlikler ile fabrikaların üretim fazlası milyonlarca Amerikalıyı yoksulluktan kurtarabilirdi. Ama bu güçlü Amerikalıların iğrenç bulduğu bir çeşit zenginliğin tekrar dağıtımı mekanizmasını gerektirirdi. Bunun yerine gözlerini yurt dışına diktiler. Birleşik Devletler açık kapı politikasını benimseyerek birçok toplumsal sorununu ihraç etmeyi başardı. Yurt dışında pazarları meydana çıkışı Amerikalıların çalışmasını mümkün kıldı. Fakat yoksul ülkelerin ekonomilerini, yoksulluklarını büyük ölçüde arttıran şekilde çarpıttı. Amerikan şirketleri Pasifik'te, Orta Amerika'da ve Karayipler'de devasa şeker ve meyve çiftlikleri devşirirken sayısız küçük çiftçiyi toprağından ettiler. Birçoğu sadece Amerikalıların ihtiyacı olduğunda çalışan sözleşmeli işçiler haline geldiler ve doğal olarak Birleşik Devletler'e içerlemeye başladılar. Aynı zamanda Amerikan şirketleri bu ülkeleri mamul mallarla döşedi, böylece yerel sanayinin gelişmesi önlendi. Amerika'nın ilk rejim değişikliği harekatlarının ülkeyi ve dünyayı dalgalandıran etkileri olmuştur. Birleşik Devletler'de hala iç savaşın mirasıyla bölünmüş haldeki bir ulusu bir araya getirmiş, sansasyoncu basının, özellikle de en tutkulu taraftarı William Randolph Hearst'ün gücünü sağlama almış ve çoğu Amerikalıyı ülkelerinin yazgısının küresel önderlik olduğuna ikna etmişlerdir. Ayrıca Amerikalıların masumiyetlerini büyük bir ölçüde çalmışlardır. Mesela Filipinler'deki işkence ve cinayet skandalı Amerikalıları ülkelerinin dünya çapındaki heveslerini yeniden gözden geçirmeyi itebilirdi. Ancak böyle olmadı. Daha ziyade askerlerinin asileri bastırmak ve savaşları kazanmak için gaddarca davranmalarının gerekebileceği fikrini kabul ettiler. Amerikalıların Filipinler'deki kötü muamelelerinin ifşasını yüksek perdeden itirazlar takip etti. Ama neticede bu itirazlar azalıp bittiler. Yapılan kötü muamelelerin istisna olduğunda, bunların üzerinde durmanın zayıflık ve vatanseverlik eksikliği göstereceğini ısrar eden sesler tarafından bastırıldılar. Amerikan başkanları bu ilk rejim değişikliği operasyonlarını sadece bastırılmış toplumları kurtarmak istediklerini iddia ederek temize çıkarmaya çalıştılar. Ama hakikat tüm bu müdahalelerin temelinde ekonomik sebeplerle gerçekleştirildiğiydi. Birleşik Devletler Doğu Asya pazarına giden yolda uygun atlama taşları oldukları için Hawaii ve Filipinleri ilhak etti. Ticaret hatlarını korumak ve deniz kuvveti üsleri kurmak için Porto Rico'yu aldı ve Nikaragua ile Honduras'ın başkanlarını Amerikan şirketlerinin ülkelerinde serbestçe faaliyet göstermesine müsaade etmedikleri için azletti. Washington bu yerlerde ne yönetim zorluklarına ne de milliyetçilerin öfkesine karşı hazırlıklıydı. Amerikalılar neden yabancı topraklardaki insanların ızdırabına sebep olan politikaları desteklediler? İki sebep vardır ancak birbirlerine öyle dolanmışlardır ki tek sebep olmuşlardır. Özdeki sebep uzak diyarların Amerikalılar tarafından kontrolünün Birleşik Devletler'deki mal fazlalığı için hayati öneme sahip olarak görülmesidir. Ancak bu açıklama bir başkasıyla sarmalanmıştır. Ülkelerinin dünyada iyiliğin gücü olduğuna dair Amerikalıların sahip olduğu inanç. Dolayısıyla bunun uzantısı olarak da Birleşik Devletler'in otoritesini kabul ettirmek için başlattığı yıkıcı misyonlar bile hoş görülebilir. Nesiller boyunca Amerikalı siyasetçiler ve iş dünyasının liderleri, Amerikan istisnaiciliğinin asaletli bir düşünce olarak gücünün farkında olmuşlardır. Yurt dışında bencil veya alçakça sebeplerle müdahalede bulunduklarında hep neticede hareketlerinin sırf Birleşik Devletler'e değil, müdahale ettikleri ülkenin vatandaşlarına da yarar sağlayacağı ve bunun uzantısı olarak da dünyada barış ve adalete yol açacağı konusunda ısrarlı olmuşlardır. Amerikalıların 1893 ile 1913 arasında yaptıklarından jeopolitik hayata dair iki olgu ortaya çıkmaktadır. Biri Birleşik Devletler başkanlarının dünya olaylarının sürecini değiştirmede oynadıkları kesin roldür. Bu aşikar gerçeğin hayat verdiği eğer senaryolarının ardı arkası kesilmemektedir. Eğer emperyalizm karşıtı Grover Cleveland 1888'deki seçimi Benjamin Harrison'a karşı kaybetmeseydi, Cleveland halk oylamasına kazanmış ancak ikinci seçmenlerin oyunu kaybetmişti. Birleşik Devletler Hawaii monarşisine karşı bir ihtilali katiyen desteklemezdi. Eğer 1898'de William McKinley'den başkası başkan olsaydı, İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan sonra Küba ile Filipinlere bağımsızlıklarını verebilirdi. İş hayatının hararetli destekçisi William Howard Taft, 1908'de başkanlık görevine geçip şirket avukatı Philander Knox'u Dışişleri Bakanı olarak atamasaydı, Washington hükümeti Nikaragua'daki Zelaya hükümetini ve onunla beraber Orta Amerika'da modernleşme umudunu ezmeyebilirdi. Başkanlar bu derece katiyetle yabancı ulusların kaderini şekillendirebiliyorsa, Amerikalı olmayanların da bazen Amerikan seçimlerinde oy vermeyi istemesine şaşmamak gerekir. Bu devrin tarihinde beliren ikinci olgu, Birleşik Devletler'in topraklarını fethettiği insanların görüşlerine karşı takılı tamamen ilgisiz tavırdır. Amerikalı önderler çoğu Hawaii'linin ülkelerinin ilhak edilmesine karşı olduğunu biliyorlardı ama yine de bu yönde ilerlediler. Paris'teki İspanyol-Amerikan Savaşı'nı sona erdiren ve ülkelerin yazgılarını mühürleyen görüşmelerde Küba, Filipinler veya Porto Rico temsilcileri mevcut değildi. Nikaragua ve Honduras'ta liberal reform projesinin Birleşik Devletler'in uyguladığı oligarşik rejimlerden kat kat daha fazla rağbet gördüğünü Amerikalı diplomatlar bile Washington'a gönderdikleri telgraflarda kabul ediyorlardı. Muzaffer gücün bu ülkelerdeki kamuoyuna kulak vermesi gerektiği düşüncesi Amerikalılara saçma gelirdi. Latin Amerikalıların ve Asyalıların gazetelerdeki karikatürlerde tasvir edildiği gibi olduklarına inanıyorlardı. Genelde beyaz olmayan kendileri için neyin yararlı olduğuna dair bir kaya parçasından daha az fikre sahip pejmürde çocuklar. 1898 senesinin Birleşik Devletler'e getirdiği köklü değişiklikler ve İspanya'nın eski sömürgelerinin üzerine indirdiği bitirici darbe üzerine çok şey yazılmış olmasına rağmen İspanya'nın kendisi üzerine inen darbe konusuna daha az odaklanılmıştır. Orada yenilgi yıllarca sadece el katastrofe yani felaket olarak anılmıştır. Bu 4 asırdan uzun süren ayakta kalan ve dünya tarihine mühim bir rol oynamış olan bir imparatorluğun bitişini işaretlemiştir. Bu imparatorluğun çöküşü kaçınılmaz olarak bir suçlama ve kendinden şüphe duyma dönemine yol açmıştır. Ancak aynı zamanda parlak şairler, yazarlar ve filozoflardan oluşan 98 kuşağı adıyla anılan ve İspanyol tarihini muhtemelen en önemli entelektüel hareketini ortaya çıkaran bir topluluk da üretmiştir. Aralarında Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno ve José Ortega y Gasset'in bulunduğu bu topluluk, yenilginin ardından ülkeleri için kültürel ve ruhsal bir yeniden doğuş ilan ettiler. Bir ulusun imparatorluktan ziyade kendi içinde muhteşemliğe ulaşabileceğine dair inançları, 1930'larda hayata geçen İspanya Cumhuriyeti'nin ve daha da başarılı olarak 20. yüzyıl sonunda meydana çıkan cap canlı İspanya'nın temelini atmaya katkıda bulundu. Bazıları İspanya'nın yenilenişini bir ülkenin imparatorluk kaybını atlatmakla kalmayıp, bir zamanlar hakimi olduğu dünyada denge sağlayan bir güç haline gelebileceğinin örneği olarak görmektedirler. Bölüm 4 Dünya Tarihinde Bir Kırılma Hakkında Notlar. Roosevelt gururlu, New York Times 17 Aralık 1907. Muhteşem Beyaz Donanma, Hart Robert A., The Great White Fleet, Our Nation's Attempt at Global Diplomacy in the Twilight of Its Innocence. 1907-1909 Boston Little Brown, 1965. McKinley Mike, The Cruise of the Great White Fleet, Washington Naval Historical Center. www.history.navy.mil. New York Times, 15 Aralık 1907. Zimmerman, Warren, The First Great Triumph, How Five Americans Made Their Country a World Power. New York Farrar, Strauss and Giroux, 2002, sayfa 2-6. Lodge Geniş Politika İster, Fawner Philip S. The Spanish-Cuban-American War and the Birth of American Imperialism, 1895-1902, New York Monthly Review Press, 1972, sayfa 304. Bryce Muazzam Değişiklik Görür. Caban Pedro A., Constructing a Colonial People, Puerto Rico and the United States, 1898-1932, Boulder, Westview, 1999, sayfa 34. Lodge, Kanada'nın ilhakını. Pratt Julius W., Expansionist of 1898, The Acquisition of Hawaii and the Spanish Islands, Chicago, Quadrangle, 1964, sayfa 207. Roosevelt İspanya'ya saldırma fikri üzerinde durur. Phillips, Kevin, William McKinley, New York Times Books, 2002, sayfa 92. Portekiz liderleri Azorlarla ilgili kaygılanır. Dellorto Giovanna, We Are All Americans, doktora tezi Minnesota Üniversitesi, 2004, sayfa 108. Real politika üzerine Beard, Beard Charles A., The Idea of National Interest, Chicago Quadrangle, 1934, sayfa 107. Avrupalı muhabirlerin haberleri, Dellorto, sayfa 82-84. Amerikalılar diplomatik mevzular hakkında fazla kaygıya kapılmamışlardır. Frankfurter Zeitung, 2 Ocak 1899, Dellorto'da alıntılandığı gibi, sayfa 94. Emperyalizm üzerine Gotkin, Beisner Robert L., 12 Against Empire, The Anti-Imperialists, 1898-1900, New York, McGraw-Hill, 1968, sayfa 74-75. Roosevelt Gotkin'e yalancı der, Beisner, sayfa 56. Roosevelt'in loca mektubu, Tuchman Barbara, The Proud Tower, A Portrait of the World Before the War, 1890-1914, New York Ballantyne, 1962, sayfa 147. Asılmamış hainler üzerine Roosevelt, Beisner, sayfa 237. Saldırgan bir ulusal egoistlik, Smith Joseph, The Spanish-American War, Conflict in the Caribbean and Pacific, 1895-1902, Londra, Longman, 1994, sayfa 217. Kipling'in şiiri, McClure's Magazine, 1 Şubat 1899. Hemen kapımızdaki bu baskı üzerine McKinley, Perez Luis A., The War of 1898, The United States and Cuba in History and Historiography, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1998, sayfa 111. Bozulmuş medeniyetlerin yok oluşu üzerine Beveridge, Stephenson Anders, Manifest Destiny, American Expansion and the Empire of Right, New York Hill and Wang, 1995, sayfa 98. Aryan ırklar üzerine Cochrane, Stephenson, sayfa 89. Utancımızla başa çıkmak üzerine Clark, Ross, William Adam, The Hawaiian Republic, 1894-98, and Its Struggle to Win Annexation, Selinsgrove, PA, Susquehanna University Press, 1992, sayfa 318. Gazeteler Hawaii ihtilaline tepki gösterirler. Ross, Hawaiian Republic, sayfa 113-117. Yeni hükümet iktidara geçer. Ross, Hawaiian Revolution, sayfa 100-111. Alan Helena, G. Sanford Ballard Dole, Hawaii's Only President, 1844-1926. Glendale, California, Arthur H. Clark, 1988, sayfa 198-200. Stevenson ilanı, Ross, Hawaiian Revolution, sayfa 128. Kraliçenin Foster'a verdiği mütala, Ross, Hawaiian Revolution, sayfa 145. Savaş ihtiyacı üzerine, Alexander Ross, Hawaiian Republic, sayfa 305. Hawaii'nin ilhak edilme nedeni üzerine, Ross, Hawaiian Republic, sayfa 300-372. Senato kararı üzerine, Akaka, Honolulu Star Bulletin, 23 Kasım 1993. Senato kararı üzerine Gorton, Seattle Post Intelligencer, 1 Kasım 1993. Amerikalı politika belirleyicileri kendilerini kandırırlar. Benjamin Jules R., The United States and the Origins of the Cuban Revolution, An Empire of Liberty in an Age of National Liberation, Princeton, Princeton University Press, 1990, sayfa 99. Castro'nun konuşması, Benjamin, sayfa 216. Puerto Rico'nun istilası üzerine Munoz Rivera, Trias Monge, Jose Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World, New Haven, Yale University Press, 1997, sayfa 52. Bay Hiç Kimse üzerine Henna, Trias Monge, sayfa 40. Şeker ve kahve ihracatları, Brau M.M., Island in the Crossroads, The History of Puerto Rico, Garden City, New Jersey, Zenith, 1968, sayfa 88. Puerto Ricolular gittikçe fakirleşir, Trias Monge, sayfa 83. Yabancı şirketler üzerine tarihçi, Caban, sayfa 217. Adamı konserve yiyecek mi? Carnal, In Our Image, America's Empire in the Philippines, New York Ballantyne, 1990, sayfa 129. Eisenhower Filipinler'den çekilmeyi önerir. Bonner Raymond, Waltzing with Dictator, The Marcoses and the Making of American Policy, New York Times Books, 1987, sayfa 32. Manglapus, Birleşik Devletleri Suçlar, Poo, Fred ve Max Vanzi, Revolution in the Philippines, The United States in a Hall of Cracked Mirrors, New York, McGraw-Hill, 1984, sayfa 341. Reagan daha önemli bir şey bilmemekte, Karnov, sayfa 414. Zelaya New York'ta ölür, New York Times, 19 Mayıs 1919. Zeledon'un ölümü üzerine Sandino, Kinzer Stephen, Blood of Brothers, Life and War in Nicaragua, New York G.P. Putnam Sons, 1991, sayfa 27. Dışişleri Bakanlığı Sandino'yu göz ardı eder. Danny Harold Norman, Dollars for Bullets, The Story of American Rule in Nicaragua, New York Dial Press, 1929, sayfa 324-325. Sandino fazla ömrü kalmadığını söyler, Kinzer, sayfa 31. Katır meclis üyesinden daha pahalı, Langley, Lesterdy ve Thomas Schoonover, The Banana Man, American Mercenaries and Entrepreneurs in Central America, 1880-1930, Lexington University Press of Kentucky, 1995, sayfa 171. Meyve şirketleri en çok toprağa sahip, Merrill Tim L., Honduras A Country Study, Washington Federal Araştırma Şubesi Kongre Kütüphanesi, 1993, sayfa 6. 1000 mil uzunluğunda demir yolu, Acre Ellison, Honduras, The Making of a Banana Republic, Boston South End Press, 1988, sayfa 24. 70'lerin ülkesi, Lafeber, Walter, Inevitable Revolutions, The United States in Central America, New York, W.W. Norton, 1983, sayfa 177. Ellie Black skandalı ve intiharı, McCann Thomas, An American Company, The Tragedy of United Fruit, New York, Crown, 1976, sayfa 1-3. Kanalı inşa etmenin etkisi üzerine Ruth Lafeber, sayfa 137. Roosevelt ülkelerin düzgün davranması gerektiğini söyler. Lafeber, sayfa 37. Birleşme üzerine Lodge, Pratt, sayfa 207. 10. ayrımın sonu, sayfa 149.